Ayrım 29.
Oblomov ellerini ovuşturarak düşündü. İşte bak, Anisya bile olacak şey mi diyor. Ah mutluluk, mutluluk. Sen ne kadar zayıf, ne kadar cılız bir şeysin. Duvak, portakal çiçekleri, aşk. Bunlar güzel ama para nerede? Ey aşkın meşru ve temiz mutluluğu. Demek seni de satın almak lazım. O andan itibaren Oblomov'un rahatı kaçtı. Güzel hayaller kuramaz oldu. Uyuyamıyor, az yiyor ve her şeye kayıtsız gözlerle bakıyordu. Zahar'ı korkutmak istemiş fakat kendisi korkmuştu. Evlenmenin parlak tarafını anlatırken bir düğünün bütün şairane taraflarına rağmen ciddi ve soğuk bir gerçeğe, bir sürü mecburiyetlere doğru atılacak bir adım olduğunu gördü. Olga ile evlenmeye karar verdiği zaman Zahar'la başka türlü bir konuşma tasarlamıştı. Ona haberi merasimle verecek, Zahar da sevincinden haykıracak, ayaklarına kapanacaktı. Ona 25, Anise'ye de 10 ruble verecekti. Duyduğu mutluluk heyecanlarını, Olga'nın sıcak elini, ateşli öpüşünü, bütün hayallerini düşündü ve birden her tarafı buz kesildi. İçinden bir ses, "Bütün bunlar bitti, geçti," diyordu. Ne olacaktı şimdi? Oblomov, Olga'ya ne gözle bakacağını, onunla ne konuşacağını bilmiyordu. Çarşamba günkü buluşmalarını pazara bırakmaya karar verdi. O gün misafirler çok olur, baş başa kalmak fırsatı çıkmaz diyordu. Hizmetçi dedikodularını ona söylemeyecekti. Boş yere canını sıkmanın anlamı yoktu. Fakat buluşurlarsa söylememek zordu. Olga bir şeyi sakladığını anlar, kalbinin en derin yerine kadar girip ne varsa dışarı çıkarırdı. Verdiği karar Oblomov'u biraz yetiştirdi. Köyde işlerine bakan komşuya bir mektup daha yazdı. Bir an önce olumlu bir cevap vermesini rica etti. Sonra ruhlarının sessiz sessiz konuşmasıyla, Olga'nın havası ve şarkılarıyla geçen çarşamba gününü şimdi nasıl geçireceğini düşündü. Zahar canını sıkmak için çok kötü bir zaman seçmişti. Çarşambayı elden geldiği kadar sıkıntısız geçirebilmek için İvan Gerasimovich'lere yemeğe gitmeye karar verdi. Pazar günü için başka şeyler düşünecekti. O zamana kadar köyden mektup da gelirdi. Ertesi gün köpeğin havlamaları arasında uyandı. Avluya birisi girmiş bir şeyler soruyordu. Kapıcı Zahar'ı çağırdı. Zahar, Oblomov'a şehirden postaya verilmiş bir mektup getirdi. İlyinskilerin genç hanımından dedi. Nereden biliyorsun? Ondan değil işte. Yarın size gönderdiği mektuplar hep böyleydi. Oblomov içinde hasta olmasın sakın ne olabilir diye düşünerek mektubu açtı. Çarşambaya kadar beklemeyeceğim. Sizi çok özledim. Yarın saat 3'te yaz parkında bekleyeceğim. Hepsi bu kadardı. Oblomov Olga'ya nasıl bakacağını, neler söyleyeceğini düşünmeye başladı. Tekrar rahat kaçtı. Ne yapmalı bilmem ki. Gidip işte olsa soramam ya, diyordu. Fakat Olga belki de teyzesiyle ve ondan bir türlü ayrılmayan Maria Semyonovna ile beraber gelir diye düşünerek biraz ferahladı. Onların yanında sıkıntısını saklayabilir, işi nazikçe konuşmalara vurabilirdi. Tembel tembel parka doğru giderken, tam da yemek zamanı, ne diye bu saati seçmiş, diyordu. Parkın büyük yoluna girer girmez başına tül örtmüş bir kadın oturduğu sıradan kalktı, ona doğru yürüdü. Yalnız olmasına imkan yok. Buna cesaret edemez. Evden hangi bahaneyle ayrılabilir? Ama bu onun yürüyüşüne benziyor. Bu kayar gibi çabuk ve hafif yürüyen ayaklar, yere bakar gibi eğilen baş, bu boyun. Başka bir erkek Olga'yı elbisesinden veya şapkasından tanıyabilirdi. Ama Oblomov bütün bir sabah Olga ile dolaşır, gene de ne giydiğini fark etmezdi. Parkta kimse yok gibiydi. İhtiyar bir bay hızlı hızlı geziniyor. İki kadın, bir süt nine, yüzleri soğuktan morarmış iki de çocuk. Yaprakları iyice dökülmüş dallar arasından gökyüzü görünüyordu. Ağaçlarda ciyak ciyak bağırışan kargalar vardı. Gün açık ve parlaktı. İnsan iyi giyinmişse sıcak bile diyebilirdi. Tüllü kadın yaklaşıyordu. Oblomov korku içinde gözlerine inanmayarak durdu. Bu o dedi. Elini sıktı. Nasılsın? Ne var? Seni gördüğüme ne kadar sevindim. Gelmeyeceksin diye korktum. Fena olmaya başladım. Nasıl gelebildin buraya? Nasıl bir bahane buldun? Bırak bir şey sorma. O tarafı önemsiz. Boş sözlere ne gerek var? Seni görmek istedim. Geldim işte bu kadar. Oblomov'un elini hararetle sıktı. Ona sevinçli, mutlu gözlerle baktı. Felekten çaldığı bu anı o kadar açık bir sevinçle yaşıyordu ki Oblomov bu coşkunluğu kıskandı. Bu duyguyu kendisinin de duyamadığına üzüldü. Fakat bütün tasalarına rağmen onun karşısında bir an kendini unutabildi. Olga'nın yüzünde hiçbir düşünce belirtisi yoktu. Kaşları ve alnının çizgileri oynamıyordu. Oblomov'u çok defa şaşırtan o fazla akıllı görünüşünden eser yoktu. Bütün yüzünde hayata, mutluluğa ve Oblomov'a çocukça bir inanış okunuyordu. Bir kelimeyle çok sevimliydi. Olga ona bakıp gülümsüyordu. Ne kadar memnunum, ne kadar memnunum. Seni bugün göremeyeceğim diye ne kadar korkmuştum. Dün birdenbire o kadar fena oldum ki, niçin bilmiyorum. Hemen sana yazdım. Memnun musun? Oblomov'un yüzüne dikkatle bakarak, bugün niçin böyle suratın asık? Bir şey söylemiyorsun, memnun değil misin? Bense sevincinden deli olacaksın sanmıştım. Uykuda gibisin, uyansana, Olga ile berabersin. Sitemle onu hafifçe iterek, iyi değil misin, ne var diye sordu. Oblomov kalbindeki sırrın açığa çıkmasını önlemek için çabuk çabuk, yok canım, çok iyiyim, mutluyum. Sadece yalnız gelişinden biraz endişe ettim de. Bu benim işim, teyzemle gelsem daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu Olga. Olga elini bırakarak küskün küskün, bilseydim ona da söylerdim dedi. Ama ben böyle sanmıştım ki senin için benimle olmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Evet olamaz tabii ama yalnız nasıl? Bu da bir mesele mi? Başka bir şeyden konuşalım. Dinle bak sana ne söyleyeceğim. Unuttum. Nasıl geldiğini anlatacaksın herhalde. Yok canım ne diye ısrar ediyorsun? Bıkmadın mı bunu sormaktan? Ne diyecektim? Her neyse önemi yok. Sonra hatırlarım. Burası ne kadar güzel. Düşen yapraklar. Victor Hugo'nun Feuille d'Automne'u hatırlıyor musun? Neva'ya gün vurmuş. Hadi gidelim bir kayaya binelim. Allah esirgesin neler söylüyorsun? Dehşetli soğuk var. Ben de hafif bir pardesü giydim. Ben de öyle. Ne önemi var? Hadi gidelim. Olga konuşuyor. Onu da kolundan çekiyordu. Oblomov arkasından homurdanıyor. Elinden kurtulmak istiyordu. Fakat ister istemez kayaya bindi. Hala Olga'ya endişeyle soruyordu. Yalnız nasıl gelebildin? Nehrin ortasına geldikleri zaman Olga kurnazca bir tavırla "Peki, söyleyeyim mi? Şimdi söyleyebilirim. Korkudan kaçıp gidemezsin. Demin kaçabilirdin." Oblomov korkuyla "Ne diye kaçacakmışım?" Olga cevap yerine sordu. "Yalnız bize geliyor musun?" Oblomov içinden "Aman ya Rabbi, gelmek istemediğimi anladı galiba." diye düşündü. Sonra yüksek sesle "Evet." dedi. Sabahtan geleceksin, akşama kadar kalacaksın, değil mi? Oblomov tereddüt edince Olga, o halde söylemeyeceğim dedi. Peki gelirim. Olga ciddi ciddi başladı. Niçin biliyor musun? Seni bugün buraya çağırmaktaki maksadım bunu söylemekti. Neyi? Yarın bize gelmeni söyleyecektim. Aman ya Rabbi, buraya nasıl geldin onu söyle. Buraya nasıl mı geldim? Basbayağı geldim işte. Peki ama bundan ne diye söz edelim? Nehirden avcuna su aldı ve Oblomov'un yüzüne attı. Oblomov irkildi. Gözlerini kapadı. Olga güldü. Su ne soğuk, elim dondu. Aman her şey ne kadar güzel, ne kadar mutluyum. Yarın da gelelim. Ama bu sefer düpedüz evden çıkıp gelelim. Bugün evden gelmedin mi? Neredeydin? Mağazada. Ne mağazasında? Ne mağazası mı? Parkta söyledim ya. Söylemedin mi? Ah ne tuhaf, unutmuşum. Bizim uşakla kuyumcuya gittim. Sonra? Sonrası bu kadar. Uzakta bir kiliseyi göstererek kayıkçıya sordu. Bu ne kilisesi? Kayıkçı, hangisi, şuradaki mi diye sordu. Oblomov sabırsızlıkla Smolny Kilisesi dedi. Peki kuyumcuya gittin sonra? Orada öyle güzel şeyler vardı ki. Ah, öyle bir bilezik gördüm ki. Canım bırak şu bilezikleri, sonra ne oldu? Olga dalgın dalgın etrafına bakarak hepsi bu kadar dedi. E peki uşak ne oldu? Olga karşı kıyıdaki binalara bakarak eve gitti dedi. Ya sen? Olga şemsiyesiyle karşı kıyıyı göstererek, ne kadar güzel şu karşısı. Oraya gidemez miyiz? Sen orada oturuyorsun değil mi? Evet. Hangi sokakta göster bana. Uşak ne olacak? Bileziğimi almaya gönderdim. Ben de buraya geldim. Oblomov ona hayretle bakarak, nasıl olur dedi. Yüzünü telaş kapladı. Olga bu telaşını taklit etti. Ciddi konuşalım Olga, bırak şakayı. Şaka etmiyorum, doğru söylüyorum. Bileziğimi mahsus evde bırakmıştım. Halbuki teyzem bileziği kuyumcuya götürmemi rica etmişti. Sen böyle şeyleri akıl edemezsin. Olga büyük bir iş yapmış gibi mağrurdu. Peki ya uşak geri dönerse? Kuyumcuya beni beklemesi için haber bıraktım. Başka bir mağazaya gidiyorum dedim ve buraya geldim. Ya Maria Mihailovna hangi mağazaya gittiğini sorarsa? Terziye gittim derim. Ya terziye sorarsa? Ya Neva'nın bütün suları birdenbire denize giderse, ya kayık batarsa, ya Morskaya ve bizim ev çökerse, ya birdenbire benden soğursan? Olga tekrar Oblomov'un yüzüne su attı. Oblomov yüzünü silerek, Uşak dönmüştür artık. Kayıkçı, sahile çek. Olga kayıkçıya bağırdı. Hayır, hayır, çekme. Sahile çek, uşak dönmüştür artık. Bırak canım, önemi yok. Fakat Oblomov ısrar etti. Çıktılar. Parkta hızlı hızlı yürümeye başladı. Olga ise yavaş yavaş yürüyor, kolundan çekip onu durdurmaya çalışıyordu. Ne acele ediyorsun? Dur, seninle biraz kalmak istiyorum. Oblomov'un yüzüne değecek kadar yaklaştı. O hala sıkıntılı bir yüzle ona ödevlerden, mecburiyetlerden söz ediyordu. Olga hülyalı bir gülümsemeyle onu dalgın dalgın dinliyor, kah başını yere eğiyor, kah başka şeyler düşünerek Oblomov'un yüzüne dikkatle bakıyordu. Oblomov nihayet ciddi bir yüzle, "Dinle Olga," dedi. "Biraz canını sıkacağım, biraz da bana darılacaksın ama artık sana söylemeliyim. Biraz fazla ileri gittim. Bunu sana söylemek ödevimdir." Olga yavaş yavaş kızmaya başladı. "Neyi?" diye sordu. "Gizli gizli buluşmamızın doğru olmadığını." "Bunu yazın da söylemiştin." "Evet ama o zaman kendime hakim değildim. Seni bir elle itiyor, bir elle tutuyordum. Sen bana inanıyordun. Bense seni kandırıyor gibiydim. Yepyeni duygular içindeydim." "Şimdi ise yeni duyguların yok, sıkılmaya başlıyorsun artık." "Yo Olga, haksızlık ediyorsun. Yeni demekten maksadım, yani makul olmaya vakit bulamıyorduk. Vicdan azapları içindeyim. Gençsin, dünyayı ve insanları bilmiyorsun. Üstelik o kadar da temizsin ki. Sevgin o kadar saf ki. Yaptığımız işler yüzünden, benim yaptığım işler yüzünden başkalarının ne kötü şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorsun. Peki ama ne yapıyoruz ki?" "Ne mi yapıyoruz?" "Teyzeni kandırıyorsun. Gizli gizli evden çıkıyorsun. Bir erkekle tek başına buluşuyorsun. Bütün bunları pazar günü misafirlerin önünde söyle bakalım." "Niçin söylemeyeyim? Belki de söylerim." "Söyle de görürsün. Teyzen düşüp bayılır. Kadınlar derhal odadan çıkar. Erkekler küstahça yüzüne bakarlar. Canım, biz nişanlı değil miyiz?" "Evet, evet, işte onun için her adımımızı dikkatle atmalıyız ya. Ben herkesin sana manalı manalı bakmasın değil, karşında gözlerini saygıyla yere eğmesini, ağaçlı yoldan gizli gizli değil, alnımız açık olarak geçmemizi istiyorum. Kimse senin ağırbaşlı bir kız olduğundan şüpheye düşmemeli. Baştan çıktığını, utanç ve terbiye sınırlarını aştığını, doğru yoldan saptığını..." Olga elini Oblomov'un elinden çekerek gururla sözünü kesti. "Ben ne terbiyemi, ne doğru yolu, ne de gururumu unutmuş değilim," dedi. "Biliyorum meleğim, biliyorum. Ama herkes öyle diyecek. Böyle şeyleri de dünyada affetmezler. Allah aşkına ne demek istediğimi anla. Ben senin herkesin gözünde temiz ve lekesiz kalmanı istiyorum. Gerçekten olduğun gibi." Olga dalgın dalgın yürüyordu. Oblomov devam etti. "Benim demek istediğim şu. Sonunda sen mutsuz olacaksın. Bundan ben sorumlu olacağım. Herkes benim seni kandırdığımı, sana tehlikeyi mahsus haber vermediğime hükmedecek. Sen temiz ruhunla bana güveniyorsun. Ama herkes öyle düşünmez ki. Kimi inandırırsın?" "Doğru söylüyorsun. Madem öyle, teyzeme her şeyi söyleyeyim. İznini ve hayır duasını alalım." Oblomov birden sapsarı kesildi. "Ne diyorsun? Aman Olga, bu kadar aceleye ne gerek var?" Oblomov'un dudakları titriyordu. Olga ona dikkatle bakarak, "Canım, geçen gün acele eden sen değil miydin?" diye sordu. "O zaman her şeyi uzun, derin düşünemiyordum. Yapılacak o kadar ufak tefek işler var ki, bir defa köyden gelecek mektubu beklemek lazım." "Ne diye bekleyelim? Bu mektup kararını değiştirebilir mi?" Olga'nın bakışlarındaki dikkat bir kat daha arttı. "Sorduğun şeye bak, elbette değiştiremez. Fakat onu da hesaba katmalıyız. Teyzene düğünün ne zaman olacağını söyleyebilmeliyim. Ona aşktan değil, daha hiçbiri hazır olmayan birçok şeylerden bahsetmem gerek." "Peki mektup gelince teyzemle bunları konuşursun o zaman. Ama o zamana kadar herkes nişanlı olduğumuzu öğrensin. Biz de her gün birbirimizi görelim. Seni göreceğim geliyor. Günler bitmiyor. Herkes sıkıldığımın farkına varıyor. Bana bir yığın soru soruyorlar. İmalı imalı senden söz ediyorlar. Bıktım artık." "Benden söz ediyorlar ha? Son iç kanın yüzünden." "Ya gördün mü? Söylediğim zaman bana kızmıştın." "Neyi gördün mü?" "Gördüğüm bir şey var. O da senin korkaklığın. Ben bu imalardan korkmuyorum ki." "Ben korkak değilim, tedbirliyim. Allah aşkına gel çıkalım şuradan. Bak bir araba geliyor. Ya içinde bir tanıdık varsa? Öf, içime fenalık geliyor. Hadi çabuk çıkalım şuradan." Oblomov'un korkusu Olga'ya da geçmişti. "Peki çıkalım, hadi çabuk," dedi. Ve parktan koşarcasına çıktılar. Artık bir kelime konuşmadılar. Oblomov sıkıntılı sıkıntılı etrafına bakınıyor. Olga tülünü yüzüne örtmüş, başını önüne eğmiş yürüyordu. Uşağın beklediği mağazanın önüne geldikleri vakit Olga, "O halde yarın görüşürüz," dedi. Hayır, öbür gün daha iyi. Hayır, cuma ya da cumartesi. Niçin? Şey canım, Olga, hep şu mektubu düşünüyorum. Belki o zamana kadar gelir. Belki, fakat sen yarın yemeğe geleceksin, anlıyor musun? Oblomov çabuk çabuk, peki peki, gelirim dedi ve Olga mağazaya girdi. Oblomov kendi kendine söyleniyordu. Ah ya Rabbi, ne hallere düştük. Nedir birdenbire şu başıma gelenler? Şimdi ben ne yapacağım? Ah o Sonichka, o Zahar, hele o züppeler. Oblomov, Zahar'ın getirdiği yemeğin buz gibi olduğunu fark etmedi. Yemekten sonra kendini yatağa dar attı ve derin bir uykuya daldı. Ertesi gün Olga'ya gideceğini hatırlayınca ürperdi. Herkesin manalı bakışlarını gözünün önüne getirdi. Kapıcı onu her zamanki gibi özel bir ilgiyle karşılıyor. Semyon, Oblomov'a bir bardak su getirmek için telaşla koşuyor. Katya ile Sütnine onu dostça bir gülümseyişle süzüyorlar. Yüzlerinde küçük hanımla evlenecek cümlesi okunuyor. Halbuki o daha teyzeyle konuşmamıştı. Cebinde metelik yoktu. Çiftliğinden ne kadar para geleceğini bilmiyordu. Çiftliğinde de oturulacak evi yoktu. Tam da evlenecek sırayı bulmuştu. Köyden mektup gelinceye kadar Olga'yı yalnız pazarları misafirlerle bir arada görmeye karar verdi. Böylece o gün Olga'ya gitmek fikrine yaklaşmadı. Ne tıraş oldu, ne üstünü giydi. Bir hafta önce Olgalardan getirdiği Fransızca gazetelere tembel tembel göz gezdirerek durmadan saate bakıyor, Yelkova'nın yavaş ilerlemesine kızmıyordu. Zahar'la Anisya, onun dışarıda yemek yiyeceğini sanarak bir hazırlık yapmadılar. İkisini de azarladı. Her çarşamba İlyinskiler'de yemek yemediğini, bunun bir iftira olduğunu, hep Ivan Gerasimovich'lere gittiğini, bundan böyle de bazı pazarlar hariç hep evde yemek yiyeceğini söyledi. Anisya, Oblomov'un sevdiği işkembe çorbasını hazırlayabilmek için çarşıya koştu. Ev sahibinin çocukları Oblomov'un odasına geldiler. Vanya'nın hesap defterlerine baktılar. İki yanlış buldu. Maşa'nın defterine büyük harfler yazdırdı. Sonra kanaryaları dinledi. Kapının aralığından ev sahibi kadının kollarına baktı. Saat 1'e doğru kadın kapının arkasından bir şey yemek isteyip istemediğini sordu. Yoğurtlu çörek yapıyordu. Bir kadeh vodka ile yoğurtlu çörek geldi. İlya İlyiç'in kaygıları yavaş yavaş dağıldı. Yemek vaktine kadar uyuşukluğa benzer bir hal içinde kaldı. Yemekten sonra tam kanepede uykuya dalacağı sırada kapı açıldı ve Agafya Matveyevna ellerinde iki yığın çorapla içeri girdi. Çorapları iki sandalye üstüne koydu. Oblomov sıçrayıp kadına bir sandalye uzattı fakat kadın oturmadı. Böyle bir adeti yoktu. Hep ayakta dururdu. Daima yapılacak bir işi vardı. "Bugün sizin çoraplarınızı çıkardım," dedi. "55 çift. Ama hemen hepsi delik." Oblomov ona yaklaştı. Dirseğine dokunarak şakalaştı. Kadın gülümsedi. Oblomov, "Niye bu kadar zahmet ediyorsunuz?" dedi. "Vallahi pek mahcubum." "Ne önemi var? Bizim işimiz bu zaten. Sizin bu işleri görecek kimseniz yok. Bense bu işlerden hoşlanırım. 20 çifti bir şeye yaramaz. Tamir etmeye değmez." "Rica ederim, zahmet etmeyin. Atın gitsin. Ne diye bu manasız işle vaktinizi kaybedeceksiniz? Yeni çorap alırım." "Atmak mı? Niçin atacaksınız? Şunlar pekala tamir edilebilir." Agafya Matveyevna çabuk çabuk çorapları ayırmaya başladı. "Otursanıza rica ederim. Ne diye ayakta duruyorsunuz?" "Hayır, çok teşekkür ederim. Vaktim yok. Bugün çamaşır günüm. Şimdi gidip çamaşırları hazırlamam lazım." Oblomov kadının gerdanına ve göğsüne bakarak "Siz eşi bulunmaz bir ev kadınısınız," dedi. Kadın gülümsedi. "Peki bunları tamir edeyim mi? Makara ısmarlayalım. İhtiyar bir kadın var, köyden getiriyor. Buradan satın almak doğru değil, çok kötü mal veriyorlar. Madem bu kadar istiyorsunuz öyle yapın. Fakat beni bu zahmetlerinizle gerçekten mahcup ediyorsunuz." "Bir şey değil canım. Şunları kendim yaparım. Ötekileri büyük anneye veririm. Yarın görümcem bize misafir gelecek. Akşamları yapacak işimiz yok. Benim Maşa da örgü öğrendi. Yalnız şişleri düşürüyor. Eline büyük geliyor." "Demek Maşa böyle işleri beceriyor ha?" "Vallahi beceriyor. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Size çok çok minnettarım. Ama bu iyiliğinizin altında kalmayacağım. Hele Maşa'ya ipekli elbiseler alacağım. Onu bir bebek gibi giydireceğim." Oblomov bunları söylerken kadına sabahki sıcak yoğurtlu çöreklere baktığı gözlerle bakıyordu. "Aman sakın böyle bir şey yapmayın. Ne yapacak ipekli giysileri? Ona basma elbise bile çok. Hiçbir şeye dayandıramıyorum. Hele ayakkabı yetiştirmek mümkün değil." Agafya Matveyevna çorapları alıp gitmeye hazırlandı. "Niçin acele ediyorsunuz? Biraz kalsanıza. Hiç işim yok." "Başka bir gün. Bir bayram günü. Siz de lütfen bize kahve içmeye gelin. Şimdi çamaşırım var, gidip bakayım Akulina başlamış mı? Oblomov, peki ne yapalım? Israr edemiyorum dedi. Kadının sırtına ve dirseklerine baktı. Kadın giderken, unutuyordum, dolaptan hırkanızı da aldım. Onu yıkayıp tamir etmek mümkün, kumaşı çok güzel. Daha yıllarca dayanır dedim. Boşuna zahmet etmeyin, ben artık hırka giymiyorum. Eskiden giyerdim, vazgeçtim. İhtiyacım yok artık. Peki, zararı yok. Gene yıkansınlar. Belki bir gün giyersiniz, evlendiğiniz zaman. Kadın gülümseyerek arkasından kapıyı kapadı. Oblomov'un rahatı kaçtı. Kulakları, gözleri birden açıldı. Kadın için hazırladığı sandalyeye düşerek, "O da biliyor, herkes biliyor," dedi. "Zahar, Zahar," diye bağırdı. Zahar yeniden acı sözler yağmuruna tutuldu. Anisya gene burnundan konuşarak ev sahibinden hiç evlenme lafını işitmediğini, onunla hiç böyle bir şey konuşmadığını, evlenmenin imkansız bir şey olduğunu söyledi. Bunu herhalde iblisin biri uydurmuştu. İnşallah yerin dibine girerdi. Ev sahibi kadının İlyinskilerin genç kızından haberi bile olmadığına yemin edebilirdi. Başka birisini kastetmişti. Anisya o kadar konuştu ki İlya İliç elini sallayarak onu susturdu. Ertesi gün Zahar eski oturdukları Grohovi sokağındaki ahbaplarına gitmek için izin istedi. Fakat Oblomov ahbap lafını işitince onu öyle bir çıkıştı ki Zahar kendini zor kurtardı. O ahbapların daha bir şey bilmiyor. Gidip iftiralarını onlara da söyleyeceksin. Otur oturduğun yerde. Çarşamba böyle geçti. Perşembe günü Oblomov Olga'dan bir mektup daha aldı. Ne olduğunu, niçin gelmediğini soruyordu. Akşama kadar ağlamış, bütün gece uyuyamamıştı. Zavallı meleğim, ağlamış, uyuyamamış. Allah'ım ne diye seviyor beni? Ben ne diye seviyorum onu? Keşke tanışmasaydık. Hep Andrei'nin yüzünden. Bize bu aşkı o aşıladı. Bu ne biçim hayat? Hep telaş, hareket içinde yaşamak. Sakin, rahat bir mutluluğa ne zaman kavuşacağım ben? Uflayıp puflayarak uzanıyor, kalkıyor, sokağa bile çıkıyor, hep yeni bir hayat düzeni arıyordu. Öyle bir hayat ki kaygısız, sessiz, ağır ağır geçecek. Sakin bir tabiat içinde, hareketli, fakat ancak hayatının küçük olaylarıyla dolu, rahat bir ev hayatı. Oblomov, Stoltz gibi hayatı gürültülü dalgalarla akan bir nehir olarak düşünmek istemiyordu. Böylesi bir hastalık, bir sıtma diyordu. Bentleri parçalayan bir sel. Olga'ya yazdığı mektupta park gezintisinde soğuk aldığını, ıhlamur içip bir iki gün evden çıkamadığını ama artık iyileştiğini ve pazara geleceğini umduğunu bildirdi. Olga cevabında kendine iyi baktığına memnun olduğunu, gerekirse pazar günü de çıkmamasını yazdı. Keşke iyileşse, bütün bir hafta sıkılmaya razıydı. Bu mektubu Nikita getirmişti. Olga gönderdiği kitapları Oblomov'un okumasını ve buluştukları zaman okunmaya değer olup olmadıklarını kendisine söylemesini istiyordu. Ayrıca sıhhatinin nasıl olduğunu soruyordu. Oblomov bu mektuba bir cevap yazdı, Nikita'ya verdi. Onu kapıya kadar geçirdikten sonra sokağa çıkıncaya kadar arkasından baktı. Mutfağa girip iftiralarını tekrarlamasından yahut Zahar'ın onunla sokakta buluşmasından korkuyordu. Olga'nın kendisine bakmasını, pazar günü çıkmamasını salık vermesi hoşuna gitmişti. Olga'ya gerçekten iyileşmesi için birkaç gün daha evde kalması gerektiğini yazmıştı. Pazar günü ev sahibini ziyaret etti, kahve içti, sıcak börek yedi. Zahar'ı Neva'nın öbür kıyısına çocuklara dondurma ve şeker almaya gönderdi.